Çocuklarda septik şok ve sepsis ilişkili organ disfonksiyonu. Tarih 11 Ocak 2021. Yazar Büşra Sapmaz. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Acil bakışıyla Surviving Sepsis Campaign Pediatric Kılavuzu. Sepsis, pediatrik yaş grubunda tanınmasının oldukça önemli olduğu bir klinik durumdur. SSC tarafından Şubat 2020'de yayımlanan Çocuklarda Sepsis ve Septik Şok Yönetiminde kanıta dayalı öneriler getiren bu kılavuzu acilci bakışıyla gözden geçirmek istedim. Kılavuzun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İyi okumalar. Sepsis, dünya genelinde pediatrik popülasyon için önde gelen bir morbidite ve mortalite nedenidir. Dünya çapında yılda 100.000'de 22 çocuk sepsis vakası ve 100.000 canlı doğumda 2.202 yeni doğan sepsis vakası görülmektedir. Bu sayılar toplamda 1.2 milyon yıl çocukluk çağı sepsis vakasına tekabül etmektedir. 18 yaşın altında hastanede yatan tüm hastaların %4'ünden fazlasında ve çocuk yoğun bakım ünitelerine kabul edilen hastaların yaklaşık %8'inde sepsis görülür. Ve mortalite hastalığın şiddetine ve çocuğun risk faktörlerine bağlı olarak %4 ila %50 arasında değişmektedir. Sepsise bağlı ölümlerin çoğu ilk 48 ila 72 saat içinde meydana gelmektedir. Birçoğu refrakter şok ve veya çoklu organ disfonksiyonu ile ilişkilidir. Sepsis tanımı. Burada çocuklarda sepsis tanımı ile ilgili bir parantez açmamız gerekiyor. 2016'da sepsis 3.0 ile erişkinlerde sepsis tanımında sepsis ve septik şok tanımlarının geçerliliğini korurken SIRS ile ciddi sepsis tanımları günlük pratiğimizden çıkmıştı. Ancak bu değişiklikler şimdilik erişkin hastalar için geçerlidir. Çocuklar için mevcut tanımlar ise şu şekildedir. Enfeksiyon. Herhangi bir patojen ile gelişen şüpheli ya da kanıtlanmış enfeksiyon durumu ya da yüksek olasılıkla enfeksiyonla ilişkili gelişen bir klinik sendrom. SIRS. Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlasının olması. Biri beyaz küre sayısı ya da ateş olmalı. 1. Ateş 38,5 santigrat derecenin üzerinde ya da 36 santigrat derecenin altında. 2. Yaşa göre taşikardi ya da 1 yaş için bradikardi. 3. Yaşa göre takipne. 4. Beyaz küre sayısında artış ya da azalma. Sepsis. Konağın enfeksiyona disregüle yanıtı sonucu oluşan ve hayatı tehdit eden organ disfonksiyonu. SIRS artı enfeksiyon. Ciddi sepsis. Sepsise kardiyovasküler disfonksiyon, ARDS ya da iki veya daha fazla organda disfonksiyon durumlarından en az birinin eşlik etmesi. Septik şok. Sıvı resütasyonuna rağmen hipotansiyon. Yaşa göre 5%'nin altında olması. Vazoaktif ilaç gereksinimi veya bozulmuş perfüzyonla birlikte kardiyovasküler disfonksiyon. Organ disfonksiyon kriterleri. Kardiyovasküler disfonksiyon, 1 saatte 40 ml bölü kilogram IV sıvı bolus uygulanmasına rağmen aşağıdakilerden en az biri. Yaşa göre tansiyonun 5%'nin altında olması veya yaşa göre sistolik kan basıncının 2 standart derivasyonun altında olması. Kan basıncı normalizasyonu için vazoaktif ilaç ihtiyacı. Aşağıdakilerden en az ikisi. Açıklanamayan metabolik asitoz. Baz açığının 5 mili ekvivalan bölü litrenin üzerinde olması. Artmış arteriyel laktat. Normalin 2 katı veya üzeri. Oligüri. İdrar çıkışının 0,5 bölü mililitre bölü kilogram saatin altında olması. Kapiller dolum zamanı duz ama 5 saniyenin üzerinde olması. Periferik ve santral sıcaklık arasında 3 santigrat dereceden fazla fark olması. Solunum. Aşağıdakilerden en az biri. Siyanotik kalp hastalığı veya bilinen akciğer hastalığı olmayan çocuklarda parsiyel oksijen FiO2 oranının 300'ün altında olması. Parsiyel karbondioksit basıncının 65 mm civanın üzerinde olması ve bazal parsiyel karbondioksit değerinde 20 mm civa ve üzeri artış. %92'den fazla oksijen satürasyonu için %50'den fazla FiO2 ihtiyaç. İnvaziv veya non-invaziv mekanik ventilasyon ihtiyaç. Nörolojik. Aşağıdakilerden en az biri. Glasgow koma skorunun 11'in altında olması. Bazal skoru anormal hastalarda GKS'de akut olarak 303'ten fazla puan düşüş. Hematolojik. Aşağıdakilerden en az biri. Tromboz sayısının 80 bin bölü milimetre küp olması veya kronik hematoloji, onkoloji hastaları için sonuç günde ölçülen en yüksek değere göre tromboz sayısında %50'den fazla düşüş. İğnerenin 2'nin üzerinde olması. Renal. Yaşa göre serum kreatin değerinin normalin üst sınırının 2 katı artması veya bazal kreatinde 2 kat artış. Karaciğer. Aşağıdakilerden en az biri. Total bilirubin değerinin 4 mg bölü desilitrenin üzerinde olması. Yeni doğan için geçerli değildir. ALT'nin yaşa göre normalin üst sınırının 2 katı artması. Kılavuz önerileri ana hatlarıyla 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar enfeksiyonun tanınması ve yönetimi, hemodinamik izlem ve resütasyon, ventilasyon, endokrin ve metabolik tedaviler ve yardımcı tedaviler olmak üzere gruplandırılmıştır. Şimdi ana başlıklar altında önerileri inceleyelim. Sepsis tanısı, taranması ve sistematik yönetimi. Çocuklarda sepsisin erken tanınması, tedavinin erken başlanmasını sağlar. Dolayısıyla mortaliteyi azaltır. Bu nedenle kurumsal kaynaklara ve hasta popülasyonlarına göre uygun tarama stratejisinin önceden belirlenmesi önerilmektedir. Sepse bağlı organ disfonksiyonu ya da septik şok şüphesi olan çocuklarda doku hipoperfüzyonunun önemli bir göstergesi olan serum laktat düzeyi hızlıca görülmelidir. Ancak kılavuzda hastanın düşük ya da yüksek riskte olduğunu gösteren bir eşik değer belirtilmemiştir. Not: Acillerde pediatrik yaş gruplarına göre hastaya ait risk faktörlerinin, anormal vital parametrelerin ve fizik muayene bulgularının yer aldığı checklistlerin kullanılması, sepsis vakalarının triyajda tanınmasını ve erken müdahaleyi sağlayacaktır. Sıvı resütasyonu. Septik şokta veya sepsisle ilişkili organ disfonksiyonu olan çocuklarda ilk resütasyonunda eğer yoğun bakımın olduğu bir yerde ise ilk saat içinde 40 ile 60 mililitre bölü kilograma kadar bolus sıvı uygulanabilir. Ancak bolus başına 10-20 mililitre bölü kilogram olacak şekilde titredilerek kardiyak output değerlendirilerek sıvı verilmelidir. Eğer yüklenme bulguları gelişirse sıvıya devam edilmemelidir. Yoğun bakımın bulunmadığı merkezlerde hastada hipotansiyon yoksa idame sıvılara başlarken bolus sıvı önerilmez. Hipotansiyon mevcutsa kardiyak output değerlendirilerek titrasyonla ilk saat içinde 40 mililitre kilograma kadar bolus sıvı verilebilir. Bolus başına 10-20 mililitre bölü kilogram. Yüklenme bulguları gelişirse sıvıya devam edilmemelidir. Sıvı tedavisi boyunca nabız hızı, kan basıncı, kapiller dolum zamanı, bilinç düzeyi ve iddar çıkışı sık sık ve yeniden takip edilmeli, seri kan laktat ölçümü ve mümkünse gelişmiş hemodinamik izlem yapılmalıdır. Tedavi sırasında gelişen pulmoner ödem bulguları veya yeni, kötüleşen hepatomegali için dikkatli olunmalıdır. Yatak başı ultrasonuna inferior vena cava değerlendirilmesi yapılabilir. SSC kılavuzunda hipotansiyon. 1 yaş 50 mm civarının altı, 1-5 yaş 60 mm civarının altı, 5 yaş üzeri 70 mm civarının altı. IV uygulamayı sağlamak için periferik ven erişimi başarılı olmazsa intraösteöz erişim hızlı ve etkilidir. Yapılabiliyorsa ultrason kılavuzluğunda periferik IV kateter uygulanması, santral venöz ve umbilikal venöz kateter uygulanabilir. İlk resütasyonda albümin yerine kristaloidlerin kullanılması ve %0.9 salin yerine mümkünse dengeli kristaloidlerin kullanılması önerilir. Antimikrobiyal tedavi. Septik şoktaki çocuklarda antimikrobiyal tedaviye mümkün olan en kısa sürede mutlaka ilk 1 saat içinde başlanması önerilmiştir. Tedavinin mümkünse kan ve diğer kültürler alındıktan sonra başlanması, ancak kültür alınacak diye tedavinin geciktirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Sepsisi olan ancak şok olmayan çocuklarda tedaviye başlama süresi ilk 3 saat olarak belirtilmiştir. Başlangıçta olası tüm patojenleri kapsayan geniş spektrumlu antibiyoterapi başlanmalı, kültür sonuçlarına göre idame tedavi planlanmalıdır. İlk ampirik antimikrobiyal tedavinin seçimi, yaş grubu, enfeksiyon bölgesi, eşlik eden hastalıklar, immünsüpresyon, kronik organ yetmezliği, kalıcı cihaz varlığı, hastane kökenli enfeksiyon olasılığı ve benzeri gibi durumlar göz önüne alınarak yapılır. Çocuklarda sepsis en yaygın olarak gram negatif veya gram pozitif bakterilere bağlıdır. Ancak çeşitli komorbiditelerin varlığında fırsatçı patojenlerin görülebileceği ya da hastane kökenli enfeksiyonlarda dirençli patojenlerin rol oynayabileceği unutulmamalıdır. Bu açıdan riskli çocuklarda septik şok veya sepsisle ilişkili organ disfonksiyonu mevcutsa ya da şüpheleniyorsa ampirik çoklu ilaç tedavisi önerilir. Enfeksiyon kaynağına yönelik, örneğin abses ise drenaj uygulanması, kateterizasyon ise mümkünse çıkartılması, nekrotizem fasit ve benzeri ise debridam yapılması, uygun kontrol sağlanması önemlidir. Not: ampirik antibiyotik seçimi hasta bazında ve bölgedeki etkenlere göre şekillense de kılavuzda bahsedilen bir takım genel öneriler mevcuttur. Toplum kaynaklı sepsis olan önceden sağlıklı çocuklarda 3. nesil sefalosporinler yeterli olabilir. MRSA veya septriaksiyona dirençli pnömokokların yaygın olduğu yerlerde tedaviye vankomisin eklenmelidir. Gram-negatif bakterilerde ve septriakson direncinin yaygın olduğu yerlerde tedaviye aminoglikozit eklenmesi veya karbapenem ikamesi uygun olacaktır. İmmünsüpres hastalarda veya hastanede edinilmiş sepsiste antipsiyodomonal 3. veya daha yüksek kuşak sefalosporinler, geniş spektrumlu bir karbapenem veya geniş spektrumlu penisilin beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonu kullanılabilir. Yeni doğanlar için tedavi listeria açısından ampisilin içermeli ve HSV için klinik şüphe varsa ampirik asiklovir düşünülmelidir. Şüpheli veya kanıtlanmış bir intraabdominal enfeksiyon varsa tedavide geniş spektrumlu penisilin beta-laktamaz inhibitörü veya karbapenem veya klindamisin veya metronidazol ilavesiyle anaerobik bakteriler dahil tüm gastrointestinal patojenler kapsanmalıdır. İnfluenza mevsiminde solunum yoluyla ilişkili sepsisle başvuran hastalara viral etken testi beklerken ampirik antiviral tedavi başlanmalıdır. Daha önceden dirençli patojen ile enfeksiyon veya kolonizasyon öyküsü olan hastalara kendilerine özgü ampirik bir rejim başlanmalıdır. Şüpheli toksik şok sendromu veya nekrotizem fasit vakalarında ampirik tedavi, toksin üretimini sınırlamak ve bakteriyel klirensi artırmak için klindamisin veya linkomisin içermelidir. Son olarak rikesiya veya parazitik patojenler, örneğin sıtma için, endemik bölgelerde sepsis için klinisyenlerle ilgili ampirik ilaçları eklemeyi düşünülmelidir. Hemodinamik izlem: kılavuzda septik şokta veya sepsisle ilişkili organ disfonksiyonu olan çocuklarda yaşa göre ortalama arteriyel kan basıncına dair spesifik bir hedef sunulmamıştır. Panelistlerin bir kısmı kendi uygulamalarında ortalama arteriyel basıncı yaşa göre 50 ve 5 persentil arasında veya 50 persentilin büyük tutulduğu belirtilmiştir. Santral venöz basınç ölçümü de erken rejestrasyon sırasında pratik bulunmamıştır. Çocuklarda septik şoku sıcak ve soğuk olarak sınıflandırmak için ekstremite sıcaklığı, kapiller dolum zamanı, diyastolik kan basıncı ve nabız basıncı gibi yatak başı klinik bulgularının tek başına kullanılması önerilmez. Rejestrasyon rehberliğinde bu bulgulara ek olarak mümkünse gelişmiş hemodinamik değişkenlerin kullanılması önerilir. Gelişmiş hemodinamik izlem, invaziv arteriyel monitörizasyon, kardiyak output, kardiyak indeks ölçümü, sistemik vasküler direnç hesaplanması veya merkezi venöz oksijen saturasyonu içerebilir. Rejestrasyon rehberliğinde klinik değerlendirmeye ek olarak kan laktat düzeylerindeki artış ve azalma trendlerinin kullanılması önerilir. Vazoaktif ilaçlar: uygun sıvı rejestrasyona rağmen anormal perfüzyon bulguları olan hastalarda vazoaktif ajan infüzyonu başlanır. Septik şoklu çocuklarda dopamin yerine epinefrin veya norepinefrin kullanılması önerilir. Epinefrin ve norepinefrinin birbirine üstünlüğünü gösteren doğrudan bir kanıt yoktur. Vazoaktif ajanların periferik yoldan başlatılmasına ilişkin bir öneri bulunmamakla birlikte, pratikte santral venöz erişim kolayca sağlanamıyorsa periferik bir damar yoluyla veya intraosyöz olarak vazoaktif ilaçların uygulandığı belirtilmiştir. Santral venöz erişim mümkün olan en kısa sürede sağlanmalıdır. Yüksek doz katekolamin gerektiren septik şoklu çocuklarda vazopresin başlanması için optimal eşik belirtilmemiştir. Ya vazopresin eklenmesi ya da yüksek titrasyonda katekolamine devam edilmesi önerilmiştir. Vazoaktif ajanlara rağmen septik şokta ve kardiyak disfonksiyon olan çocuklarda inodilatör, milrinon, dobutamin veya levosimendan eklenmesi konusunda bir öneride bulunulmamıştır. Ventilasyon: sıvıya ve katekoleminlere dirençli septik şoklu çocukların entübasyonu ile ilgili kılavuzda öneri bulunmamakla birlikte, panelistlerin bir kısmı kendi pratiklerinde ilerleyici laktik asitemi, end organ disfonksiyonu ve refraktör şoku olan bu hastalarda solunum yetmezliği olmaksızın entübasyona gittiği belirtilmiştir. Adrenal süpresyon etkisi nedeniyle entübasyon için etomidat kullanılmaması önerilmiştir. Entübasyon için kesin endikasyonu bulunmayan ve ilk resütasyona cevap veren sepsis kaynaklı ARD'si olan çocuklarda non-invaziv mekanik ventilasyon denenmesi önerilmiştir. Ve bu hastalarda sık sık ve yeniden değerlendirmenin gerekliliği vurgulanmıştır. ARDS'li çocuklarda yüksek pozitif ekspirasyon sonucu basıncı kullanılması önerilmiştir. Optimal bir değer belirtilmemekle birlikte intratorasik basınç artışı nedeniyle hemodinamik kötüleşme olmaması için PIP'in titre edilerek artırılması vurgulanmıştır. Refraktör hipoksemili ve ARDS'li çocuklarda recruitment manevraları için öneride bulunulmamıştır. Sepsis ve şiddetli ARDS'li olan çocuklarda prone pozisyonu denenmesi önerilmiştir. Entübe ve sepsise bağlı ARDS tablosundaki çocuklarda nöromusküler blok ajanlarının kullanılması önerilmiştir. Refraktör hipoksemili ve diğer yöntemlere yanıtsız çocuklarda kurtarıcı tedavi olarak inhaler nitrik oksit denenebileceği belirtilmiştir. Endokrin ve metabolik yaklaşım. Kan şekerini 140 mg bölü desilitre veya altında tutmak için insülin verilmesi önerilmez. Kan şekeri için kesin bir hedef kılavuzda sunulmamıştır. Pratikte 180 mg bölü desilitrenin altında tutulması konusunda fikir birliği vardır ancak hedef aralığın alt sınırı konusunda bir fikir birliği yoktur. Kan kalsiyum seviyesi açısından da bir öneride bulunulmamış, pratikte normal seviyenin hedeflendiği belirtilmiştir. Ötroid çocuklarda levotiroksinin rutin kullanımı önerilmez. Ateşi olan çocuklarda antipiretik tedavilere izin verilmiştir. Sepsis için diğer öneriler. Sıvı resütasyonu ve vazopresör başlanması hemodinamik stabiliteyi sağlıyorsa septik şokta IV hidrokortizon kullanılması önerilmez. Hemodinamik stabilite sağlanmadıysa IV hidrokortizon kullanılabilir veya hiç hidrokortizon verilmeyebilir. Septik şok veya sepsisle ilişkili organ disfonksiyonu olan hemodinamik stabil çocuklarda kan hemoglobin düzeyi 7 gram bölü desilitre veya üzerinde ise eritrosit transfüzyonu önerilmez. Stabil olmayan septik şoktaki çocuklar için eritrosit transfüzyonu ile ilgili öneride bulunulmamıştır. Kanaması olmayan ve trombositopeni olan çocuklarda sadece trombosit düzeyine bakılarak profilaktik trombosit transfüzyonu önerilmez. Aynı şekilde pıhtılaşma bozukluğu olan çocuklarda da profilaktik plazma transfüzyonu yapılmamalıdır. Septik şok veya sepsisle ilişkili organ disfonksiyonu olan çocuklarda rutin IVIC kullanımı önerilmez. Sepsise bağlı ARDS ve refraktör hipoksemi olan çocuklarda veno-venöz ECMO kullanılması önerilir. Veno-arteriyel ECMO yalnızca diğer bütün tedavilere yanıt vermeyen hastalarda kurtarma tedavisi olarak önerilmiştir. Yüksek risk hastalar dışında rutin olarak stres ülseri ve derin ven trombozu profilaksisi yapılması önerilmez.